Buyurun lütfen devam edelim.
Ha, tamam. O kimleri görüyorum? Sezen Hanım da buradaymış. Ne mutlu bir öğretmenim ben. Senin gibi bir öğrencimi bilim insanı olarak görüyorum, diyerek yanlarına geldi. Müdür Hanım'ı gören çiftçi, öğretmenim hoş geldiniz. Öğrencinizi çok sağlam yetiştirmişsiniz. Az önce beni yerin dibine soktu. Hala davranışlarımdan utanıyorum, diyerek yan gözle kızına bakınca, onun Filiz öğretmeni her gördüğünde olduğu gibi saygısından ne diyeceğini şaşırdığını fark etti. Bunun üzerine çiftçi devam etti. Vallahi öğretmenim, bu çocuk bana gelince açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Sizi görünce dut yemiş bülbüle dönüyor. Nedir bunun sırrı? Diye gülümseyerek sordu Filiz Hanım'a. Yok yok, ben Sezen'i tanırım. Saygılı olduğu kadar akıllıdır da o. Aklına uymayan bir şey oldu mu hiç çekinmez. Her şey bilim için der, dalar konuya. Ben bilmez miyim onun lisede bize ne çektirdiğini, diye yanıt verdi. Bu sırada Çiçek Hanım'ın zil sesini duyarak adımlarını hızlandırdılar. Çiçek Hanım yemek hazır olup da gecikenler olunca kapı zilini çalarak duyurmayı alışkanlık haline getirmişti. Neden böyle yapıyorsun diye soranlara da çenem yorulacağına zil yorulsun derdi gülerek. Gelenleri gören Çiçek Hanım zili bırakıp kahvaltı masasına doğru yöneldi. Müdür Hanım'ı görünce de neşeyle Filiz Hanım sizi Allah gönderdi. Sormak istediğim birkaç konu vardı deyince Sezen söze girdi. Tabii ki Allah gönderdi de ben de gitmeden önce öğretmenimle bir arada kahvaltı yapalım diye davet ettim. Beni de unutmayalım dedi gülerek. Dört kişi kahvaltı masasında sohbet ederken lise ikinci sınıf öğrencisi Rasim'in babası Şükrü göründü uzaktan. Çiftçi ayağa kalkarak seslendi. Aa, bir şey diyeceğim, çok geriden almışım. İsterseniz biraz ilerleyebilirim. Devam edeyim mi yoksa buradan?
Buradan devam edelim. Yeni katılan arkadaşlarımız için de hem bir bütünlük
Tamam.
sağlamak.
Tamam. Komşum komşum buradayız. Zeytinlerin altına gel diye seslenince Şükrü sesin geldiği tarafa doğru yönelerek gördüm sizi hocam geliyorum dedi. Çiftçi onu kahvaltı masasına buyur ettikten sonra Şükrü sağ olasın komşum ben yedim de geldim. Sofradan kalkalı bir saat olmadı daha. Ancak bir zeytin çayınızı içerim varsa. Çiftçi hemen başının üstünden körpe bir zeytin yaprağı alıp önce kaynar suda bir dakika bekletti. Sonra da o suyu atarak tekrar kaynar su doldurup Şükrü'ye uzatırken Şükrü bitki çayının faydası çok ancak abartmamak lazım. Bitkide yararlı besinler kadar toksit etkisi olan maddeler de var diye uyardıktan sonra sordu. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bu taraftan mı geçiyordun? Valla aslında öğretmenimin de burada olması iyi oldu. Evvelsi gün hanım muhtar adayı olduğumda verdiğim sözleri hatırlattı. Ben de iyi de muhtar olmadım ki deyince hanım bana bir kızsın bir kızsın sorma. Demesin mi bana sen muhtar olunca mı insanlığın artıcı etti diye. Şükrü uzun boylu, iri yarı, içi dışı bir, temiz bir insandı. Tüm saflığıyla olayları özetleyip sonra da Müdür Filiz Hanım'a dönerek hocam çiftçi komşuma da seçimden önce söylediydim ama o sağ olsun niye yapmıyorsun diye hiç yüzüme vurmadı. Sizin de müsaadeniz olursa muhtar adayı olduğumda verdiğim sözü yerine getireyim. Bizim Ankara'da okuyan kızımız veterinerlikten mezun oldu. Yükümüz biraz azaldı. Müsaade ederseniz hem okulun etrafına hem de köye 200 tane iğde ağacı dikivereceğim. Bunu duyan Filiz Hanım, Şükrü Bey, iğde ağacı da nereden çıktı? Diye şaşkınlıkla sordu. Şükrü cevap verdi. Hocam, çiftçi abim bana bir sene önce genetik profesörü Ebru Erbay diye bir hocamızın buluşundan bahsettiydi. Hatta Avrupa'dan ödüllü müymüş ne? Bu hocamız diyesiymiş ki Lokman Hekim'in ağacı iğdedir. Çünkü iğde kalp damar hastalıklarına iyi gelen, iğde de kalp damar hastalıklarına iyi gelen bir madde varmış. O gün bugündür aklımdan hiç çıkmadı. O yüzden de muhtar adayı olurken bütün köye söz verdiydim. Her yere iğde ağacı dikeceğim. Bizim köyden kalp damar hastalığını yok edeceğim diye. Filiz Hanım biraz şaşkınlıkla biraz da saygı ile karşısındaki köylünün ince düşüncesine hayran kalarak ne demek Şükrü Bey? Okulumuza 50 kadar iğde ağacı dikmenizden müteşekkir oluruz. Hatta hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz el birliğiyle dikeriz ağaçları dedi. Bunun üzerine Şükrü ne demek hocam? Sizin çocuklarımız ve bizim için ne kadar fedakarlıklar yaptığınızı bilmiyoruz mu? Ne etsek size borcumuzu ödeyemeyiz. Şehirden kalkıp buralara geldiniz. Sinema yok, alışveriş merkezi yok, konser salonu yok, tiyatro yok. Olaymış şehirlerin buralara alışması deyince çiftçi bastı kahkahayı. Sonra da gülerek, yahu Şükrü sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Sen ne zannediyorsun? Şehirliler her hafta konsere, tiyatroya mı gidiyorlar sanki? Sorsan en son ne zaman konsere gittim diye şaşar kalırsın. Asıl bu devirde şehirde yaşamak insana işkence dedi gülerek. Sonra da ekledi. Neyse Allah razı olsun yengemden de senden de. Çok hayırlı bir işe vesile olacaksın inşallah. Bir ihtiyaç olursa söyle biz de elimizden geleni yapalım. Bunun üzerine zeytin ağacından son yudumunu alan Şükrü sağ olasın çiftçi abim. Her bir işimiz tamam çok şükür. Muhtar da yardım edecek zaten. Bana müsaade gayrı diyerek ayrılırken masada kalan 4 kişi hayranlıkla köylü hemşerilerinin arkasından bakıyorlardı. Şükrü gittikten sonra yaklaşık birkaç dakika kimse konuşmamış, herkes düşüncelere dalmıştı. Sessizliği Çiçek Hanım bozdu. İşte profesör ile profesör farkı burada. Hayırlı bir iş yapan Profesör Ebru Erbay Hanım ta nerelerden nerelere hizmete sebep olurken, profesörler ise toplumdan kopuk yaşamları ve öğretilmiş cehaletleri yüzünden hayırlı işleri engelliyorlar diye söylenince çiftçi atıldı. İşte ben de tam bunu onlara kızıyorum. Aslında işgal ettikleri makamın hakkını veremeyenlere, hakkını veremediği halde makamı işgal edenlere kızgınım diyerek Sezen'e baktı, sonra da ekledi. Tabii ki kızmak yanlış. En iyisi sakin bir şekilde çalışıp onların öğretilmiş cehaletlerini aşmalarına yardımcı olmalıyız dedi. Ve kısık bir sesle devam etti. Nasıl başaracaksak. Müdür Filiz Hanım, neyse bana müsaade. Nefis bir kahvaltıydı. Hele sizin şu çalı kaşarından bir kilo yesem doymam. Çiftçi hocam biliyorsunuz. Bugün Ziraat Fakültesi son sınıftan 50 öğrenci ve 8 öğretim üyesi ziyaretimize geliyor. Ben lise öğrencilerimizden 3 konuşmacı seçtim konferans için. Size de 45 dakika ayırmayı düşünüyoruz. Yeterli olur mu? Dedi. Çiftçi bunun üzerine, aslında öğretmenim konu zehirsiz tarım ve sağlıklı gıda olunca benim çenem durmaz. 5 saatte konuşurum. Ancak uygun görürseniz ben konuşma hakkımı devrim ışığa vereyim. O da sosyal aydınlık takımının raporunu paylaşsın gelen misafirlere. Deyince Sezen şaşkınlıkla, vay be ne liseymiş. Konferansın konuşmacıları liseliler, dinleyiciler, üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri. Nereden nereye? Sözleri dökülüverdi ağzından. Çiçek Hanım, desenize icatçı müdür Filiz Hanım bir icat daha çıkardı diyerek güldü. Konferansın açılış konuşmasını müdür hanım ısrarla çiftçinin yapmasını isteyince, çiftçi de onu kıramayıp doğa, merhamet ve bilgelik ilişkisini anlatan doğanın bilgeliğinin müridi olmak başlığı ile bir konuşma yaptı. Konuşmasına başlarken 200 kişilik konferans salonu tamamen doluydu. Hoş geldiniz değerli dostlar diye başladı konuşmasına. Sizlere rahmetli bir hocamızdan bizzat dinlediğim bir anısını paylaşmak istiyorum. Değerli ilahiyatçımız arkadaşlarıyla birlikte bir dağın eteğindeki koyda mola vermişler. Kıyıya çıkıp sohbete başlamışlar. Herkes ilahiyatçı ve felsefeci olunca sohbetin konusu da doğal olarak ilahi aşk nedir olmuş. Herkes konuşuyor fakat bir türlü tatmin edici bir yanıt bulamıyorlarmış. Aşk nedir konusunda. Birkaç saatlik tartışmadan sonra biraz uzaktan keçi sürüsüyle geçen bir çoban görünce hoca hemen ona seslenmiş. Dayı buyur gel de bir iki laflayalım diye. Çoban bu ricayı kırmamış. Yanlarına gelmiş. Birkaç hoş sohbet, çay ikramı falan derken hoca dayanamayıp sormuş. Mehmet kardeş, biz 3 profesör, 2 doçent bir konuda bir türlü anlaşamadık. Sana da sorsam olur mu anlaşamadığımız konuyu? Deyince çoban Mehmet dayı kızarmış, bozarmış ve dayanamayıp demiş ki, hocam sen benimle alay mı ediyorsun? Bu kadar hoca bilemediği soruyu ben nereden bilem? Olsun demiş hoca, ben gene de sana sorayım. İlahi aşk nedir Mehmet kardeş? Biz bu konuda anlaşamadık. Anlaşamadık 3 saattir. Çoban gülmüş. Yahu çözemediğiniz bu muydu? Ondan golü ne var? Sevesin, kavuşamazsan adı aşk olur diye özetleyivermiş. Tüm öğretim üyeleri sus pus olunca Mehmet Çoban dayanamayıp devam etmiş. Sizin bunu bilemeyişinize şaşman. Şaşman hocam. Kurtla, kuşla, böcü börtüyle, ağaçla, otla, dikenle, çalıyla iç içe yaşamadan nereden bileceksin ilahi aşk nedir? Çiftçi bir müddet sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Ama tabiatın saflığını anlamadan, ondaki merhameti, şefkati yaşamadan kimseden bir şey öğrenmek, kimseye de bir şey öğretmek mümkün değildir. Bu nedenle toprak anamızın bağrından gelen bu liseli öğrenci olarak gördüğünüz öğrenci öğretmenlerime sözü bırakıyorum diyerek sözlerini noktaladı. Büyük bir alkış tufanı ile çiftçi yerine otururken lise 3. sınıf öğrencisi Lamia kürsüye geldi ve "Saygıdeğer misafirler, benim konuşmam 45 dakika sürecek. Anlatacağım konu ise ata tohumu sebzeler ile hibrit tohumlu sebzelerin verimlilik kıyaslamasını yaptığımız 2 yıllık bir saha çalışmasının özeti" diyerek sözlerine başladı. Tabii bu çalışmalarda özellikle Sayın Hülya Gülcan hocamızın yaptığı yerel standart biber çeşitleri ile hibrit biberleri karşılaştırdığı test çalışması bize ilham kaynağı oldu. Hülya Gülcan hanımefendi bu çalışmasında yerel çeşitlerdeki fenolik maddenin hibritlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu okuyunca takım olarak çok etkilendik. Kendilerinden ve tez hocalarından Allah razı olsun diyerek sözlerine devam etti. 45 dakika boyunca biber ve patlıcanda iki farklı serada yaptıkları çalışmayı özetlerken ortaya çıkan tablo Ziraat Fakültesinden gelenleri şok etmişti. Hibrit tohumlar toplam ürün miktarında %65 artış sağlarken gübreleme ve ilaçlama giderleri de ata tohumlarından %140 daha yüksek çıkmıştı. Ata tohumu ürünler zararlılara karşı daha dayanıklı oldukları için zararlılarla mücadele ve gübre maliyetleri daha az oluyor. Bu nedenle hibrit tohumlar toplamda maliyet ve getiri kıyaslamasında sadece %5'lik bir avantaja sahipken ata tohumu ürünlerde insan sağlığı için önemli olan sağlıklı etken maddeler hibrit tohumlardan bazı ürünlerde %96, bazı ürünlerde ise kat be kat daha fazlaydı. Lamia, buradan da anlaşılıyor ki evimizde 4 kilogram hibrit domates yerine 2 kilogram ata tohumu domates alırsak hem daha az masraf yapacağız hem de sağlığımız açısından %300'e yakın daha fazla yararlı etken maddeyi gıda olarak tüketebileceğiz. Ya da şöyle söyleyeyim, 3 kilogram domatesten elde ettiğimiz sağlıklı etken maddeyi tam olarak hibritten elde etmek için yaklaşık 9 kilogram domates satın almak ve tüketmek zorunda kalacağız. Rakamlar akılda kalsın diye böyle paylaştım. İsteyen 4 işlemiyle, virgülüyle ayrıca hesaplayabilir dedi gülerek ve devam etti. 300 fide ile yaptığımız çalışmaların görselliğini ve 160 sayfalık raporları dileyen arkadaşlar icatçı müdürümüz Filiz Hanım'dan temin edebilirler diyerek sözlerini tamamladı. Soru yanıt bölümünde Ziraat Fakültesi öğrencilerinden biri "Her iki seranın da toprak yapısı aynı mıydı?" gibi bir soru sordu. Lamia, "Evet, analizleri yaptırdık. Hatta hibrit seranın mikroorganizma oranı %2,5, ata seranın mikroorganizma oranı 2,1'di. pH ve kireç seviyeleri de gayet iyiydi. Her iki çeşit için sadece katı ve sıvı solucan gübresi kullandık." Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum. Yine sizi dinlendirme zamanı geldi diye düşündüm Aslı Hocam. Ben bir vurguda bulunmak istiyorum. Algı yönetimiyle ilgili bir vurgu var. Bu çoban hikayesinde. Çoban hikayesinde değil, daha önceki kısmında. Şehirlilerin birçok kişiyle, mesela köylü insanlar veya şehirlileri tanımayan insanların, İşte şehirlilerin de aynı zamanda bir öğretilmişliklerinin bulunduğu konusunda bir bilgi paylaşımı var aslına bakarsanız. İşte tiyatro yok, şey yok. Biz her şeye yakın olsun. İşte tiyatromuz alışveriş merkezine yakın olsun, şuraya yakın olsun, buraya yakın olsun gibi şehirde yer seçerken ki düşünce tarzımızı oluştururken köylüler de veya köyde, kırsalda yaşayan insanlar da sanki şehirlerdeki insanların çok fazla yaşıyorlarmış ve bu imkanları her gün kullanıyorlarmış gibi bir algı yönetimi oluşturuluyor. Yani örneğin İstanbul'da bir sinemaya gitmek için bazen 2-3 saatlik yolculuk yapıyorlar insanlar ve büyük şehirde yaşıyorlar. Milyonlarca insanlar orada yaşıyor. Biz burada kırsalda yaşıyoruz ve 45 dakikada istediğimiz yere ulaşma şansına sahibiz. Hem de 3 şehre birden. Yani bu bağlamda baktığımızda aslında çok ciddi bir algı yönetimi oluşturduğunu görüyoruz ve kitapta da bu algı yönetimi ile ilgili bir vurguda var diye düşünüyorum. Bir başka konu ise akademinin, evet liseliler kitapta üniversitelere ders veriyor veya bir seminer veriyor. İşte bunun kapsamı aslında tabii ki görevini layıkıyla yapan insanlarımız, akademisyenlerimizin de olduğu bir gerçek ama işte hürafeci bilim ve liyakata önem vermeyen, liyakati yeterli olan kişilerin belki bulunması gereken yerde bulunmasının engellenmesi veya tersine olan dik gibi kişilerden olması durumları maalesef hayatımızda karşılaşıyor diye düşünüyorum. Buyurun Ali İhsan Bey.
Bu arada değerli dostlar bir hatırlatmak isterim. Burada öğrencilerden Lamia Hanım'ın Lamia kızımızın aktardığı veriler ve olaylar yaşanmışlıklardır. Bizim işte üniversitelerdeki diyaloglarımız ve oradaki örneğin Hülya Gülcan Hanım'ın makalesi de hibrit doğumlarla yani biber karşılaştırması da kitabın ekinde var. O çocukların paylaştıkları veriler gerçektir. Her ne kadar çocuklar sanal olsa da bunu paylaşmak istedim. O hibrit ata tohumu karşılaştırması verilerdeki ortaya konan rakamlar belli yüzdelerle fark etse bile gerçek verilerdir. Bunu buyurun Tufan Bey.
Şimdi orada yazar doğa merhamet ve bilgelik tanımını yaptıktan sonra liselilerin üniversitelere eğitim verdiğini anlatıyor. Yani anlamı şu, lise şu anda o tarım lisesi doğada hayvanlarla, bitkilerle iç içe yani doğayı öğrenmiş, merhameti öğrenmiş ve onun getirisi bilgeliği üniversitelerden fazla. Orada benim görüşüm öyle bir tanım var. O yüzden orijinal yani üniversitelere şeyin vermesi, liselilerin vermesi o üçlü tanımın sonucu gibi geliyor. Onu düşünüyorum.
Teşekkür ederiz Tufan Bey, Ömer Bey. Katkılarınız bittiyse Aslı Hocam devam etsin. Yoksa ilaveleriniz varsa diğer dostlarımız da lütfen mikrofonu alabilirsiniz. Anında el kaldırıp aynı şekilde yorumlar yapabilirsiniz. Buyurun Gamer Bey.
Ali İhsan Bey, küçük bir şeyim daha kalmıştı. Onları da tamamlayayım bölmüşken bir sonraki bölüme geçmeden önce. Daha önce de vurgulanmış olan, beraberinde aslında Tufan Bey'in de vurgulanmış olduğu gerçek mürşidin doğa olduğu, yani hayatın kendisinin olduğu durumu. Bununla ilgili zaten kitapta sık bir şekilde vurgusu var. Evet, eğitimin olması gereken şeyi hem teorik hem pratik anlamında insanların birbirine yaşaması, doğayla iç içe bulunması. İşte bu kapsamda geçen yine bahsetmiştik, ekoterapi ve ekopsikoloji konusu gündeme geliyor ki bunlar da hepsi kitabın vurgularının arasında. Sağlıklı etken maddeyi zaten siz söylediniz, benim notlarım arasında vardı. Ama sağlıklı etken maddede vurgulamak istediğim bir konu daha var. Değerler matematiği, yani sayısal olarak rakam üzerinden gidecek olursak her zaman yanılmaya mahkumuz. Bizim için genellikle şu ana kadarki alışkanlıklarımız veya bize olan öğretilmişliklerin getirdiği şey hep sayısal değerler üzerinden bakıyoruz. Eğer çoksa bizim için tamam daha iyidir gibi bir kavram oluşturuyoruz. İşte verilen örnekte olduğu gibi bir kilo domates mi veya ata tohumu domates mi veya iki kilo hibrit domates mi dediğimizde iki kilo hibrit domates tabii ki diyoruz. Çünkü bu sayısal matematikle değerlendirme durumunda oluşan şey. Oysa biz domatesi neden yiyoruz? Bize sağlık sağlığımıza faydalı olsun, bize sağlık açısından destek olsun diye yiyoruz. İşte sağlıklı etken maddesi açısından değerlendirdiğimiz zaman bir kilo domatesin aslında iki kilo domatesten, iki kilo hibrit domatesten bir kilo ata tohumu domatesin çok daha değerli olduğunun farkında değiliz. Bu kapsamda değerler matematiği üzerine düşünmeye kişilerin artık sayısal üstünlükler değil de gerçek hedeflerinin ne olduğunu bilerek, düşünerek karar vermeleri gerektiği konusunda çok net bir vurgu olduğu kanısındayım. Kitapta bu anlamda da çok değerli buluyorum. Çok teşekkür ederim.
Buyurun Aslı Hocam, devam edelim lütfen.
Hemen. Filiz Hanım'dan alacağınız dosyalarda bu konularda yeterli bilgi paylaştık. 200 TL ödeyerek bu çalışma raporlarına ulaşabilirsiniz dedi. Lamia'dan sonra kürsüye gelen Zehra, değerli misafirler, benim sizlere anlatacağım çalışma yerli ırk ineklerimiz ile Holstein ineklerin tarım ekonomisine katkılarının karşılaştırmalı analizleri olacak. Bu konuda bize yardımcı olan Memduh ve Şaban amcalarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Onların ithal inekleri olmasaydı lisemizin kurucusu Sayın Çiftçi'yi ithal inek getirmesi konusunda ikna etmemiz gerekecekti. Ki böyle bir şeyi de asla yapamayacağı ben Holstein amelesi olmam, aklın yolu bir diyerek inat edeceği için bu projeyi gerçekleştiremezdik. Alkış ve gülme sesleri salonu doldurunca Zehra, çok özür diliyorum ya, merdiven çıktım, bir dakika soluklanabilir miyim?
Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ben okuyayım isterseniz. Siz dinlenin biraz. Alkışlarda,
çok
gülüşmelerde...
Çok sevindim.
Tamam. Alkışlarda, gülüşmelerde ben üzerime alınıyorum. Yoksa yanlış anlamalara sebep olmak istemem derken en ön sırada oturan Memduh amcasına yan gözle bakmaktan kendisini alamadı. Tabii bu davranışı da yeniden gülüşmelere neden olunca Memduh dayanamadı ve ayağa kalkıp "Tamam, kabul ediyorum. O amele benim. İnşallah yakında ustalığa geçeceğim." dedi ve yerine oturdu. Aslında konuşma daha tam başlamadan salonda yaşananlar nedeniyle Zehra'nın bahsedeceği konunun sonuçları açıklanmıştı sanki. Zehra yine de ekranda tüm istatistik verileri paylaştıktan sonra raporun özet bölümünü ekrana yansıtarak "Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki ithal inekler süt veriminde yerli ırk ineklerden 4 kat daha önde görünmesine rağmen peynir üretiminde ithal ineklerin sütlerinden katkı maddesi olmadan hiçbir sonuç alınamıyor. Yani ithal inek sütünden katkısız peynir, yoğurt, tereyağı gibi ürünler elde etmek çok pahalı. Oysa yerli ineklerin sütünden katkısız ürün elde etmek daha ekonomik ve daha sağlıklı. İthal inekler hastalığa daha yatkın. Dolayısıyla veteriner masrafları yüksek. Yaklaşık %155. İthal ineklerde birim yavru üretim maliyeti yerli ineklerden 3 kat daha pahalı. İthal inekler süt yemi olmadan süt verimi olmadığı için çiftçiyi süt ve yem fabrikalarına bağımlı kılıyor. İthal inek sahibi bir çiftçi fabrikasyon yem fiyatları nedeniyle inek başına ayda 210 TL kazanırken yerli inek sahibi bir çiftçi katma değerli ürünler ile inek başına 825 TL kazanıyor. Ve ürettiği ürünler tamamen sağlıklı, yani katkısız. İthal ineklerde yavru kaybı daha yüksek. Finans açısından bakarsak zaten bir ithal inek maliyetine 4 yerli ırk inek alabiliyoruz. Bu durumda da aynı parayla aynı miktar süt alıyoruz. Yani 3 yerli inekten ortalama 7 kilogram süt alsak aynı paraya alacağımız 3 yerli inek zaten bize 21 kilogram süt verecek. O zaman ithal inek ne işe yaradı şimdi dedikten sonra pastörize sütü bizim kedimiz bile içmiyor diyerek sözlerini bitirdi. Zehra'nın son sözüyle tüm salonda buz gibi bir hava esti. Aslında son madde slaytın orijinalinde yoktu ve Zehra inisiyatif kullanarak kendi gözlemini paylaşmıştı. Kısa bir sessizlikten sonra üniversiteden bir hoca ayağa kalkarak, yani şimdi bu küçük hanım 80 yıllık hayvancılık politikasını oluşturan bilim adamlarının yanıldığını mı söylüyor? O bilim adamları bunların hesabını yapmamış öyle mi? Diyerek tepkisini ortaya koyunca Zehra hiç istifini bozmadan birinci soru. Sizin bahsettiğiniz bilim adamları ithal inekleri yurda getirirlerken ölçü olarak ithal inek üreticilerinin verilerini mi kullanmışlar? Yoksa kendi bilimsel çabaları sonucu elde ettikleri tarafsız verileri mi? İkinci soru. Bizim lisemizde yaptığımız bu karşılaştırma projesini yapmış herhangi bir üniversite projesi biliyor musunuz? Ya da bilimsel yayın var mı? Biz bulamadık. Peki siz yaptınız mı? Üçüncü soru. Bir bilim insanından kimse bilmiyor da siz mi biliyorsunuz tarzında bir eleştiri yerine şu rakamlarınız yanlış, doğru rakamlar şunlardır diye bilimsel bir eleştiri beklemek biz zehirsiz tarım lisesi öğrencilerinin eğitim hakkı değil midir? Zehra bu keskin çıkışının ortamı biraz daha gerdiğini fark edince ortamı yumuşatabilmek için sayın hocam aslında tepkim size değil. Maalesef aynı yorumları çalışmalarımız süresince biz köylülerimizden de çok duyduk. O yüzden böyle davrandım deyince tam kaş yaparken göz çıkarmak dedikleri olay oldu. Müdür hanım konunun amacından sapacağını hissedince bir alkış başlatarak Zehra ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra hemen solucancılar takımının sunusunu paylaşması için lise 3. sınıf öğrencisi Mustafa'yı kürsüye çağırdı. Mustafa'nın okulda en iyi anlaştığı arkadaşlarından biri Zehra, diğeri de Necip'ti. Bunu iyi bilen resim öğretmeni az önce yaşananlardan dolayı Mustafa'nın ortamı iyice alevlendirmesinden çekinerek yanındaki çiftçi Halim Bey'e döndü ve "Üstad, isterseniz solucan gübresi konusunda bir giriş konuşması yapın." dedi. Çiftçi ise halinden gayet memnun bir tavırla "Unutma hocam, Atatürk bu ülkeyi gençlere boşuna emanet etmedi." diyerek kibarca teklifi geri çevirdi. Mustafa kürsüye geçtikten sonra ilk slaytları atlayıp solucan gübresi konusundaki yurt dışındaki makalelere atıfta bulunan bölüme geldi. Yabancı kaynaklardaki solucan gübresinin bitki ve meyve ağaçlarındaki zararlıları engelleme oranlarını paylaştıktan sonra aslında bu slaytları bizim bulgularımızın yeni olmadığını anlatabilmek ve yabancı ülkelerde 60 yıldır bilinenlerin bizim ülkemizde neden bilinmiyormuş gibi davranıldığını birileri kendilerine sorsun diye paylaştım. Şehitlerimizin emaneti topraklarımıza tarım zehirleriyle kirletilirken, hatta yabancı kimyasal gübre üreticileri biz ilk denemeleri gelişememiş ülkelerde yapıyoruz demelerine rağmen, bazı ülkeler yıllar önce ot zehri ve DDT kullanımını yasaklamışken, bizim üniversitelerimizden yurt dışında doktora yapan, oralarda ders veren hocalarımız ne yaptılar diye sorunca az önce Zehra'yı eleştiren profesör çantasını aldığı gibi salonu terk etti. Sonrasında Mustafa solucan gübresiyle yaptıkları uygulama sonuçlarını 30 dakikalık bir sürede paylaştı. Özellikle solucan sütü bölümünde anlattıkları Ziraat Fakültesinden gelen öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ilgi ve dinlenmişti. Ve meraklı soruları ile konuşması sürekli kesildi. Mikrobiyoloji bölümü öğretim üyesi yarı şaka yarı ciddi. Mustafa'cığım sen ve arkadaşlarını fakültemizde görmekten çok memnun oluruz derken doçent doktor Fikri Vatan solucan sütünden numune almak istediklerini söyleyerek teşekkür etti. Müdür hanım gergin ortamın çok güzel bir diyalogla bitmesinden mutlu bir şekilde kürsüye gelerek değerli misafirlerimiz, konferansımız tahminimizden bir saat daha uzun sürdü. Bu nedenle sosyal aydınlık takımının sunusunu bir ay sonraki 3. konferansımıza ertelemekte fayda var. Şimdi lütfen hep beraber yemekhanemizde tamamını öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ürettiği ürünlerden oluşan yemeklerimizi yiyelim. Yemeklerimiz tamamen zehirsiz olup tatlarımız da kendi ürettiğimiz şeker, otu, stevia kullanılmıştır. Tepsi fiyatı ise maliyetinin 10 katı, yani 15 TL'dir diyerek konferansı bitirdi. Yemekten sonra Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Nermin Hanım, Filiz Hanım'ın yanına gelerek, "Hocam maliyetin 10 katı 15 TL dediniz. 3 yemeği siz 1,5 TL'ye mi imal ediyorsunuz?" deyince Filiz Hanım, "Nermin Hocam, tüm ürünleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz birlikte üretiyorlar. Hem eğitimi sağlıyoruz hem de katma değerli ürünler üretiyoruz. Ata tohumu bedava, yem bedava, solucan gübresi bedava, pişirme için biyogaz ve güneş enerjisinden yararlanıyor. Tüm maliyetimiz sadece yemekleri pişiren Zeynep Hanım'ın maaşı. O da yemekten artan zamanlarında turşu ve reçel yaparak döner sarmaya katkı sağlıyor," dedi. O gün yemekhanede tüm yemekler tamamen bitirildi ve misafirler zehirsiz tarım lisesinin ürettiği peynirleri neredeyse tamamını satın aldıkları için lisenin döner sermayesine fizik öğretmeninin 6 aydır aldıramadığı pahalı teleskopun parası da sağlanmış oldu. Konferanstan sonra müdür Filiz Hanım, Çiçek Hanım ve çiftçi uzun bir değerlendirme yaptılar. Değerlendirme sonuna doğru çiftçi Çiçek Hanım'a dönerek, "Çiçeğim, ekopsikoloji ve orman terapi konusunda bir gelişme var mı? Bugün Filiz Hocam 3 ay sonrayı da duyurdu. Bu konferansı yetiştiremedik. Bir sonrakine yetiştirebilsek bari," dedi. Bunun üzerine Çiçek, "Aslı Hocam devam etmek ister misiniz?"
"Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum."
"Buyurun lütfen." Arkadaşlar, buyurun Gamer Bey.
Ben de fırsatı değerlendirmek isterim. Şimdi şöyle, biraz evvel bahsetmiş olduğum değerler matematiği konusuna aslında ineklerin, Holstein ineklerle yerli ırk ineklerin karşılaştırmasında da çok güzel bir örnek vardı. Özellikle bu konuyu vurgulamak istedim. Ayrıca yine algı yönetimine, yani insanları bazı şeylere yönlendirmek için çokluk üzerinden gidilmesi konusunda ikisini bir arada gayet net bir şekilde vurgulamış bulunuyor yazarımız. Ayrıca solucan gübresi konusunda da bir algı yönetimimiz mevcut. Solucan gübresini henüz Türkiye'de 15-20 yıldır kullanılıyor ama özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda kısmında yaklaşık 80 yıldır solucan gübresi kullanılmakta. Şu an ben kardeşim Yeni Zelanda'da yaşadığı için biliyorum, her ev hemen hemen her solucan gübresi üretimi yapılıyor. Bu çok değerli ve olması gereken bir konu. Solucan gübresi ve solem sıvısıyla ilgili paylaşılmış olan bilgilerin tamamı da gerçek bu kitapta. Bununla ilgili de eğer detay bilgi ihtiyacı olan olursa tabii ki paylaşırız. Bunun haricinde kitapta çok hızlı bir şekilde geçilen bir bölüm var. Ata tohumu bedava, gübre bedava vesaire şeklinde yemek maliyetinden bahsederken aslında bütüncül tarım ilkelerinden bahsediliyor. Bütüncül tarımla ilgili de sezgiselakil.com adresinde yine bütüncül tarım makalesi mevcuttur. Dinle bakmak, incelemek isteyen arkadaşlar oradan da inceleyebilirler diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Buyurun Aslı Hocam.
Çiçek, haklısın bir tanem. Ancak bu konuda o kadar az kaynak ve yetkin insan var ki kiminle konuşsam daha çok kafam karışıyor. Hem her makaleyi okuyunca yeni bir şey daha öğreniyorum. Değerlendirmek için aldığım notlar bile şimdiden bir kitap olacak hale geldi. Aslında sanırım bu konu tek başına benim yapabileceğim bir araştırma değilmiş," dedi. Çiftçi şaşkın bir ifadeyle, "50 sayfa not mu? Bu ne? Ben senin başına nasıl bir iş sarmışım? Kusura bakma, böyle olacağını düşünmemiştim. Keşke haber verseydin hayatım. Çok yorulmuşsun. Hay Allah, hiç belli etmedin. Benim hatam. Dalgınlığından ve geceler boyu okumandan fark etmeliydim. Kusura bakma," dedi. Bunun üzerine Filiz Hanım söze girerek, "Bir dakika arkadaşlar, nedir bu konunun detayı? Çiçek bir ara bana anlattı. Ancak bu kadar olduğunu ben de anlamamışım. Biraz detaylandırır mısın lütfen Çiçek? Zamanımız var. Zamanımız varsa," dedi merakla. Çiçek çadırdan notlarını getirip yarım saatlik bir özet yaptı. Özet süresince çiftçi de Filiz Hanım da ağzı bir karış hayranlık ve şaşkınlıkla dinlediler Çiçek Hanım'ı. En sonunda gördüğünüz gibi aslında insan sağlığı ve gezegenin sağlığı arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koyan önemli bir konu. Detay başlıkları çok fazla deyince çiftçi ayağa kalkarak bütüncül tarım sömürgeciye karşı bizim kalkanımızdı. Ancak ekopsikoloji bu çabalarımızda kılıcımız olacak. Aman Allah'ım, nasıl göremedik bunu bunca yıldır, dedi heyecanla. Hemen bir çalışma takımı kurmalıyız, diye atıldı Filiz Hanım. Bu öneriye sevindiği gözlerinden belli olan Çiçek Hanım, açıkça böyle bir şey yaparsanız size çok teşekkür ederim Filiz Hanım. İki gün sonra lise 1-2-3 sınıflardan oluşan 6 öğrenci ile Çiçek Hanım, cana saygı takımı ile çalışmaya başladı. Zehirsiz Tarım Lisesi'nin solucan sütü çalışmalarına gece gündüz araştırmaları ile destek veren Haker, tüm olumlu sonuçlarına rağmen hiçbir sevincinin tadını çıkaramıyor, her sevincin üzerine birkaç saat geçer geçmez bir özlem hüznüyle örtülmesini engelleyemiyordu. Ara sıra ormandaki derenin kenarına oturup rahatlasa da bu huzur fazla sürmüyor, çadırına döndüğünde yine bir hüzün her yeri kaplıyordu. En sonunda Tuna'nın tavsiyelerini dinleyip konuyu çiftçiye açmaya karar verdi. Saat gece yarısını geçmiş, dolunay muhteşemliğiyle baharla yaz mevsiminin kavuşmasına pek de bir şey kalmadığını hatırlatan nemli esintilerle oradan oraya savrulan bulutlar ile saklambaç oynar gibiydi. Haker bulutlara bakıp, "Onlar bile ne güzel sevinçliler, bir hüzünlü saf ben kaldım galiba," diyerek çiftçi ailesinin çadırına doğru yürümeye başladı. Sonra birdenbire çok geç olduğunu fark edip, "Çiçek yengemize ayıp olur, şimdi rahatsız etmeyeyim onları," diyerek tam geri dönerken çiftçinin dost canlısı sesi yankılandı gecede. "Haker kardeş, ne zamandan beri birbirimizi rahatsız eder olduk? Neyden çekinir olduk? Bir sevdanın hüznü aklını alsa da dostluğumuzu da mı gölgeler oldu bu haller?" dedi. Bunun üzerine Haker içinden, "Yahu çiftçi, onca telaşın arasında bir de beni mi düşünürsün be kardeşim," diye geçirdi içinden. Sonra çiftçinin sesinin geldiği yöne bakıp, "O nasıl söz kadim dost? Biz birbirimizden rahatsız olmamayı öğreneli asırlar geçti. Yenge Hanım'ı rahatsız etmek istemedim sadece," diye yanıtladı. Çiftçi yanına yaklaşıp omzuna vurdu. "Hadi hadi, hüzünlü olmak beşercedir. Paylaşırsan derdini ancak o zaman insanca olur. Hadi gel dertleşelim biraz da sayende insan olmaya doğru birkaç adım daha atalım. Belki de sana çözülemez gelen sorun birilerinin iki cümlesiyle çözülür. Anlat bakalım, nedir seni bu kadar dalgın, bu kadar hüzünlü yapan?" "Bildiğin konu dostum," dedi Haker. "O klavye Türkmenistan'dan bir türlü gelemiyor. Bu saçma sapan salgın bahanesiyle bir türlü ülkesinden çıkışına izin verilmiyor. O gelemiyorsa sen git o zaman kardeşim. Orada evlenin, sonra da ikiniz birlikte dönersiniz Türkiye'ye." Bu çözüme şaşıran Haker, "Nasıl yani? Beni de almazlar ki şimdi Türkmenistan'a," diye yanıt verdi. "Merak etme, o konuda bazı girişimlerimiz oldu bizim. Çiçeğin bir arkadaşı var. Uluslararası bilim kültür protokollerini çok iyi biliyor. Senin bu solucan sütü konusunda Türkmenistan'da da çalışmalar varmış. Senin bazı yayınlarını gönderdi oradaki bilim insanlarına. İnşallah yakında bir davet gelir. Hem bilimsel bir çalıştay yaparsınız orada. Hem de birbirinizden birçok şey öğreniriz. Tamam. Hem de bir hayırlı işe daha vesile olur solucan sütü. Belli mi olur?" dedi gülerek. "İyi de yine onun yurt dışına çıkışına izin verilmezse ne olacak?" diye endişeyle sordu Haker. "O zaman sen de orada kalırsın. Oklavia yengemizle birlikte. Zaten bir yıla kalmaz bu salgın saçmalığı bitecek, merak etme. Uluslararası alanda ilaç firması dedikleri kimya tekerlerine ve DSÖ'ye, CDC'ye ciddi davalar açılıyor. Zaten şimdiden utanılası itiraflar gelmeye başladı bile. Hem de CDC'de ilk ağızdan. Neyse sen canını sıkma. Hele bir davet gelsin de o zaman bir daha düşünürüz. En fazla 5-6 ay oralarda kalır, solucan sütü çalışmalarına orada devam edersin. Zaten Oklavia yengemiz de biyokimyacı. Sana yardımcı olur. Merak etme. Solucan kardeşlerimize senin yokluğunu hissettirmeyiz," dedi gülerek. Haker sevinçten ne diyeceğini bilemez bir halde. Yahu çiftçi sen ölüm, aptallık ve bir de mesmursuzluk dışında takım çalışmasıyla çözülemeyecek sorun yoktur derdin de inanmazdım. Sanırım sizin benden habersiz takım çalışmanız oldu dedi gülerek. Takıma seni alamazdık çünkü hüznün aklının önündeydi be kardeşim diyerek kahkahayı patlattı çiftçi. Bunu duyan çiçek çadırın penceresinden seslendi. Çiftçi bırak Haker ile uğraşmayı dedikten sonra Haker'e dönüp aldırma kardeşim sen çiftçiye. Her zamanki gibi sana takılmadan edemiyor. Bazen seninle tunağın olmasa bu adam nasıl vakit geçirecek diye merak ediyorum dedi gülerek. İki kahve fincanını çiftçiye uzattı. Çiftçi kahveleri alırken Allah'ım beni çiçek kolunla karşılaştırmayı nasip ettiğin için sana şükürler olsun. Ben bu muhteşem güzelliği hak edecek nasıl bir iyilik yaptım? Hala çözemedim. İlerleyen saatlerde çiftçi ile Haker'in sesini duyan Tunahan da onlara katıldı. Birkaç saat daha lisede olanlar hiçlik Sabri'nin söyledikleri hakkında konuşup çadırlarına gittiler. Bu arada İbibik horoz çoktan uyanma saati diye bağıra çağıra dolaşmaya başlamıştı saf çiftlikte. Çiçek Hanım'ı uyandırmamak için çadıra sessizce giren tarım dersi için kitap yazan Tunağan'ın taslakları ilişti gözüne. Pardon, çok özür burayı bir daha alayım. Çiçek Hanım'ı uyandırmamak için çadıra sessizce girerken tarım dersi için kitap yazan Tunağan'ın taslakları ilişti gözüne. Büyük ihtimalle çiçek onca işin arasında bunları da elden geçiriyor dedi içinden. Ben çalışma delisi sanırdım kendimi. Çiçek zır deli çıktı diye mırıldanınca kaygı yok, kaygı yok diye seslendi Çiçek Hanım. Bu beklenmedik yanıt ile ürperen çiftçi seni gördükçe, duydukça şükretmekten başka bir şey gelmiyor elimden çiçeğim diyerek uykuya hazırlandı. Sabah 10 gibi Cansu'nun elinde zil haydin kahvaltıya, haydin kahvaltıya sesiyle uyandı herkes. Tunağan'ın eşi Cansu arada sırada böyle sürprizler yapmayı severdi. Çiçek çiftçiye seslenerek hadi alimim, Cansu kardeşim kim bilir ne sürprizler yapmıştır gene. Bizi kahvaltıya davet ediyor. Asırlık zeytin ağaçlarının altında muhteşem bir kahvaltı masası onları bekliyordu. Kaymaktan mellim peynirine, incirli süt ezmesine kadar neredeyse yok yok denebilirdi. Ve hepsi de saf çiftlikte üretilen ürünlerdi. Kısaca bedavaydı tamamı. Sanki Cansu şehirde geçen günlerinin intikamını alıyordu kahvaltı masasına özenirken. Hep birlikte kahvaltıya oturduklarında çiftçi şöyle bir etrafına bakınıp Cansu kardeş nerede sürpriz? Sen her kahvaltı davetinde bir sürprize alıştırdın hepimizi diyerek takıldı. Alim abi bu defa sürpriz Tunağan'dan dedi gülerek. İşte günün menüsü dostlar diyerek masanın tam ortasına salata tabağının içine koyduğu kolay ve karlı tarım ders notları isimli bir kitapçık koydu. Çiftçi çatalını alıp ben şöyle kremalı yerinden bir tadayım. Yarım saat bekleyin. Bana bir şey olmazsa siz devam edin dedi gülerek. Kahvaltı sonrasında Tunağan sesli olarak ders notlarını okumaya başladı. Kolay ve karlı tarım ders notları. Ders 1. Çiftçi ya da çiftçi adayı her şeyden önce aldığı ya da almak istediği tarlanın kuzey cephe olmamasına dikkat etmeli ve devamında toprak analizini yaptırarak topraktaki iz elementi, tuzluluk ve benzeri değerleri tespit etmeli. Buna göre eksikleri tamamlamalı. Böylece gereksiz masraf ve uğraş önlenmiş olacaktır. Toprağın özelliklerine göre bitki ve ağaçlar seçilir. 2. Kumluk arazide kavun, karpuz, üzüm güzel olur. 3. Taban suyu yüksek arazide meyvecilik yapılmaz. 4. Asla yanmamış büyükbaş hayvan gübresini... Buyurun.
Çok özür dilerim. Burada hani bu yaklaşık 2-3 sayfa sürüyor. Değerli dostlar burada gerçekten de çiftçiliğe başlamak isteyen arkadaşlar için kitapta yaklaşık 2 sayfa çok temel. Yani tarla alımından, tarlanın verimli kullanımına kadar, fidenin nasıl hazırlanacağı, fidanın nasıl dikileceği ile ilgili çok güzel bir özet bilgi paylaşılıyor kitapta. Bunu Aslı Hocam zaten kitaptan okur arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Ya da diğer sohbetlerimizde bunları paylaştık zaten. İsterseniz oradan fidan dikiminde
bir telaskop bir... masalı. Oraya mı?
Yok, fidan dikiminde var işte. Ve fidanın bir karış çevresine daire şeklinde tuz seper gibi toz kürküt dökülerek bir daire çizilir diyor ya. 100. sayfada. Yani zararlı ilk adım. 100. sayfa son program.
100. Tamam, evet. Ve oradan fidanın istersen. Bir karış çevresine tamam.
Devam edelim derim. Yani çünkü kitap zaten var bununla ilgili ve zaten sitede de web sayfamızda da bu bilgileri paylaştık. Siz de yormayalım diye söylüyorum. Buyurun lütfen.
Yok, ben yorulmam ama tamam, buradan devam edelim. Ve fidanın bir karış çevresine daire şeklinde tuz serper gibi toz kükürt dökülerek bir daire çizilir. Dikim bittikten sonra birebir ölçekte odun külü ve toz kükürt karıştırılarak fidanların tepesinden serpilir. Bu sayede tarım zararlılarının büyük bir kısmı baştan engellenmiş olacaktır. Tunağ'ın okuması bitince Haker heyecanla ayağa kalkıp işte budur. Sade, anlaşılır, uygulanabilir ve tam da çiftçiye göre tembel işi bir özet olmuş, dedi gülerek. Masadaki herkes gerçekten konunun bu kadar sade ve bir el kitabı gibi hazırlanmasından çok etkilendiler. Devamında Tunağan Haker'e dönerek, Haker abi, sıvı solucan gübresi üretimi kısmını da sana bıraktım. İstersen onu da biraz onu da bir ara yazı verdi ekleyelim, dedi. Haker hemen ceketinin cebinden kargacık burgacık bir kağıt tomarı çıkartıp, aha burada. Mühendis abim, ben bunları anlaşılır hale getir vereyim bir zahmet, diyerek Tunağan'ın önüne bir tomar kağıt bırakıverdi. Tunağan, Lane, nedir bu ettiğin? Şincik oldu mu bu? Bu ettiğine yörük sırtında kurban kesmek dele bizim bu bulada. Ya buralar için çok özür diliyorum, çok zorlanıyorum. Allah'ın okumaz yazmaz. Efendim?
Burayı ben okuyayım.
Teşekkür ederim.
Hadi. Haker hemen ceketinin cebinden kargacık purgacık bir kağıt tomarı çıkartıp, aha da burada mühendis abi, sen bunları anlaşılır hale getirive bir zahmet, diyerek Tunağan'ın önüne bir tomar kağıt bırakıverdi. Tunağan, Lane, nedir bu ettiğin? Şincik oldu mu bu? Bu ettiğine yörük sırtından kurban kesmek değil bizim bullağda. Allah'ın okumaz yazmaz cizik türür gayserlisi. Yemem ben bunları mühendis ağa, deyince Johnson tomarı alıp, tamam Haker abi tamam, ben temize çekerim bunları. Anlamadığım yerler olursa sana sorarım tekrar, diyerek konuyu çözdü. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Burada yeni misafirlerimiz var. Harun Hocam hoş geldiniz. Bu arada ilk defa dinleyen ya da daha önceki bölümleri dinlemeyen arkadaşlarımız romanın ilk bölümlerini sezgiselakil.com sayfasından dinleyebilirler. Evet, 8. bölüm bir teleskop masalıyla da devam ediyor. Buyurun Aslı Hocam.
Bir teleskop masalı. Okul binasının önündeki okulun gelir gider tablosuna bakan lise 1 sınıfı öğrencileri tablonun ne işe yaradığını anlamamış, kendi aralarında konuşuyorlardı. Konuşmaları duyan son sınıf öğrencisi Ayşe onların yanına gelip, ne oldu, neyi anlamadınız, diye sordu. Bu soru üzerine Tarık, Ayşe abla, burada bir sürü rakamlar var. Ancak bunlar okulun para hesapları değil mi? Niye buraya asıyorlar, diye merak ettik. Zehirsiz Tarım Lisesi'nde muhasebe hesapları tamamen şeffaftı. Okul binasının giriş kapısında camlı bir dolapta kuruluşundan bu yana yapılan tüm harcamaların ve gelirlerin özetinin yanı sıra 10 yılın aylık olarak detaylı gelir gider rakamları yayınlanırdı. Hatta okula gelen misafirler bile tabloyu görünce şaşırır, bazıları Özgür Hoca'nın muhasebe tablolarından örnek almak için fotoğraflarını çekerlerdi. Ayşe gülerek, Özgür Hoca okulun ekonomik durumunu devamlı buraya asarak sincapların okula fındık yardımı yapmalarını bekliyorlar da ondan. Dedi gülerek. Tam o sırada Özgür Hoca yeni tablolarla kapıda belirince Ayşe önce utandı, sonra da öğretmenim şakaydı diye toparlamaya çalıştı. Özgür Hoca da, niye olmasın evladım, yandaki ormanda en az 1000 sincap var. yarım kilo fındık, fıstık getirseler yarım ton eder. Fena mı olur? Diyerek güldü. Öğrenciler oradan uzaklaşırken Özgür Hoca'yı gören fizik öğretmeni merakla yeni tabloları incelemeye başlamıştı. Çok geçmeden fizik öğretmeni Göknur Hanım ile tarım ekonomisi öğretmeni Özgür Bey hararetli bir tartışmaya giriştiler. Sesleri duyan müdür Filiz Hanım onlara seslenerek odasına çağırdı. Nedir arkadaşlar bu kadar heyecanla konuştuğunuz? Sizi duyan da dünyadaki açlık sorununu çözüyorsunuz sanacak dedi. Fizik öğretmeni Göknur Hanım heyecanla konuşmaya başladı. Filiz Hocam, Özgür Hocam beni 10 gündür oyalıyor. Hala Horezmi takımının ihtiyacı olan teleskobun siparişini vermemiş. Üstelik bütçeye de almamış. Demesiyle Özgür Bey nefes almadan konuşmaya başladı. Hocam ben de size bu konuyu açacaktım. Döviz fiyatları yükselince teleskobun maliyeti 24 bin TL'sini buluyor. TL'yi buluyor. Okulun başka ihtiyaçları da var. Yani teleskop ne işe yarayacak? Sirius takım yıldızındaki seraları, inekleri mi seyredecek bu arkadaşlar? Samanyolu'nda inek olmadığı 50 yıldır biliniyor zaten. Nedir bu acele anlamıyorum dedi. Bunun üzerine Filiz Hanım gülerek, Özgür Hocam, yaradan bir ise din de birdir, bilgi de birdir. Bilgi de birdir, bilim de. Yani biz bilim dallarını matematik, kimya, fizik diye ayırıyoruz. Fakat aslında bunların hepsi aynı muhteşem güzelliğin farklı cephelerden görüntüleridir. Bir evi yapmak için sadece taş duvarlarını, kapılarını, pencerelerini çizmek yeter mi? Aynı zamanda çatıyı da çizmek, ölçmek, hesaplamak gerekmez mi? Çatının tepesinde kimse oturmuyor diye evin çatısı olmasın mı diye sorunca Özgür Hoca biraz şaşkınlıkla "Nasıl yani hocam, konuyla ne ilgisi var?" Tarım ekonomisi öğretmeni Özgür Bey hem tarım ekonomisi dersine giriyor, bir yandan da lisenin döner sermaye hesaplarının ve muhasebesinin de yöneticiliğini yürütüyordu. Kendi alanında çok titiz çalışır, okulun borçlu kalmasına asla izin vermezdi. Hatta bazen okula malzeme satmak isteyenler vadeli satış yapmayı teklif etseler dahi veresiye alan geleceğini ipotek verir. Olağanüstü durumlar haricinde borçlanmak deliliktir. Veresiye alınan malın bereketi olmaz. 10 bin yıllık sömürgeci tuzağıdır, der terslerdi satıcıları. Ürün bedelini peşin ödemesi yetmiyormuş gibi bir de satıcıya hemen bu parayı al, malı aldığın yere öde, hayır duasını al diye akıl verirdi. Filiz Hanım, hocam ben bunu sana daha sonra anlatırım. Hatta bilimin birliği konusunda felsefe öğretmenimizle İlle de görüşebilirsin istersen. Felsefe öğretmenimiz ile de görüşebilirsin istersen. Biz asıl konumuza dönelim diyerek sordu. Şimdi kasamızda paramız kalmadı. Yoksa sen çok özür diliyorum. Şimdi kasamızda paramız mı kalmadı? Yoksa sen ihtiyat olarak ayırdığın bütçeye mi dokunmak istemiyorsun? Filiz Hanım, Özgür Bey'in sel gelirse, deprem olursa, kuraklık olursa, tüm ürünler mahvolursa, yıldırım düşerse diye okulun bir yıllık zorunlu giderleri için bir bütçe ayırdığını, hatta bu bütçeyi abartılı tuttuğunu biliyordu. Bu yüzden öğrenciler Özgür Hoca için Azrail'den korkmaz borçtan korktuğu kadar derlerdi. Bu soru üzerine Göknur Hanım atıldı. Hocam sorun kasa para değil. Özgür Hocamı az önce panoya aylık gelir gider tablosunu asarken gördüm. Bizim teleskobu ayıracağı parayı ihtiyat bütçesine aktarmış. Güya döviz yükselmişmiş. İhtiyat bütçesi de %30 arttırılmalıymış. Bunu duyan Filiz Hanım da dayanamadı. Özgür Hocam, bazen fazla abartmıyor musun? Biz personel maaşlarını, satın aldığımız ürünleri dövizle mi ödüyoruz? İthalat, ihracat mı yapıyoruz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bizim dövizle ne ilgimiz var? Daha önce de söyledim. Bankada, kasada duran para bir şey üretmez. Kimseye faydası olmaz. Bankada trilyonlarımız olsa Horezmi takımının öğreneceği, üreteceği bilginin zerresini satın alamaz. Dedikten sonra bir nefes aldı. Sonra sakin bir şekilde devam etti. Aslında seni de anlıyorum. Son yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar seni biraz strese soktu. Çiftçi ve yönetim kurulu ile konuşalım. Seni biraz rahatlatacak şekilde alınan kararları gözden geçirelim. Siz de lütfen ihtiyat bütçesini eski haline çekip teleskobun siparişini verin. Bunun üzerine Özgür Bey, Tamam Filiz hocam. Siz beni anlamışsınız. Ben hemen Göknur hocamın teleskobunu 15 güne kadar getirtiyorum diyerek odadan ayrıldı. Fizik öğretmeni Göknur Hanım, oh çok şükür iş bana kalsaydı biz Özgür Hoca ile bu konuyu bir sene görüşürdük diyerek müdür Filiz Hanım'a teşekkür etti. Filiz Hanım, hazır bir araya gelmişken Horezmi takımının ismini aldığı büyük Türk bilim adamı El Horezmi'nin hayatı ile ilgili hazırladıkları tiyatro çalışmaları ne aşamada Göknur Hanım? Filiz Hocam, maalesef detaylar hakkında kaynak bulmakta zorluk çekiyoruz. 3000 yıl önce yaşamış batılı bilim adamlarının kahvaltı menüsü hakkında bilgi var. NASA'nın aydaki kraterlerden birine adını verdiği Özbek doğumlu Müslüman Türk bilim adamı hakkında doğru dürüst bir kaynak yok. Varsa yoksa 780 yılında doğdu, Öklid'in çalışmalarını geliştirdi ve bugünkü logaritmanın kurucusudur. Hepsi bu. Hatta Türk bilim bilginleri hakkında çoğu bilgi bile batılı kaynaklardan bulunuyor. Aklım ermedi bu işe diyerek yanıtladı. Bunun üzerine Filiz Hanım, istersen Cengiz Özakıncı ve Ramazan Kurtoğlu ile bir bağlantıya geç. Onlar size kaynakça konusunda yardımcı olabilirler. Bu arada çiftçinin bilimde ırkçılık ve ülkemizdeki yansımaları konulu bir makalesini okumuştum. Oldukça uzun bir yazıydı. Ona da bir göz at istersen. Hatta bir saniye bende olacaktı diyerek makaleyi çekmecesinden çıkarıp fizik öğretmeni Göknur Hanım'a uzattı. Göknur Hanım teşekkür ederek odadan çıktı. Filiz Hanım'ın bahsettiği makale aslında çiftçinin kardeşi Tuna'nın çiftçiye üniversite yıllarında ne çektik be hocam bu Latince kelimeleri ezberlemekten diye dert yanması üzerine kaleme aldığı 10 sayfalık bir yazıydı. Müdürün odasından çıkar çıkmaz hızlıca bir göz attı makaleye Göknur Hanım. Daha ilk satırlarında Kuvayi milliyecilerden Kuvayi sirtakicilere ahlak dersleri 1. Bilimde ırkçılık. Kuvayi sirtakici ifadesini Sayın Cengiz Özakıncı'dan ilk duyduğumda sanki yıllardır kafamdaki neden bilim adamı yetiştirmekte zorlanıyoruz sorusunun yanıtları oluşuverdi birdenbire. Asıl soru bilimin dilindeydi. Latince neden bilim dili olmuştu ülkemizde ve tüm batıda? Anahtar soru buydu. Eski Yunanlılar bilimi Sümer'den, eski Mısır ve Asya'dan aldılar. İngiliz, Alman, Fransızlar ise bilimi Yunan'dan alırken Amerika'da Avrupa'dan kaçırdığı bilim adamlarından aldığı için günümüz dünyasında bilim Yunan merkezli ve Yunan ırkçısı bir anlayışa sahiptir. Oysa 1800'lü yılların başından beri bilimsel olarak ispatlanmıştır ki bilim Asya'dan Anadolu'ya ve Mısır'a ve Mısır'dan Yunan'a, oradan da Avrupa'ya geçmiştir. Hatta yere göre sığdıramadıkları Aristoteles bile soy olarak Orta Doğulu'dur. Merak eden bilimsel ispatları ile Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı'nın eserlerine ve Cengiz Özakıncı'nın kitaplarındaki belgeli bilgilere başvurabilirler. Ülkemize gelince, İsmet İnönü Atatürk'ü hiç anlamadığı için eğitimimizi İngilizlere ve Amerikalılara emanet edince Türkiye Cumhuriyeti gençleri Anadolu insanının Yunan'a öğrettiklerini İngilizlerden öğrenmek gibi garip bir duruma düşmüştür. Bu nedenle öğrencilerimize bir sürü Latince kavramı ezberleterek yıllarını ve emeklerini rezil etmiştir. Batı'da yatmalı eğitim sistemi. Yine de Kur'an'ın ilk emrini bile yerine getirmekten aciz olanlar için bir örnek verelim. Öklid'in çalışmalarını inceleyerek onları geliştiren ve sonrasında da ikinci derece denklem köklerini geliştiren El Horezmi'nin diğer bulgularına Kitab-ül Muhtasaf Fil Cebir ve Mukabble kitabından bakılabilir. Bu nedenle bugünkü matematiğin Cebir'in kurucusu El Horezmi'nin anısına NASA tarafından Horezmi'nin cebir buluşları olmasaydı bugün insanlık uzaya gidemezdi diyerek Ay'daki bir kratere Horezmi adını verilmiştir. Hoş Yunanlılar da henüz Ay'a gidemedi. Ancak bizler hala öğrencilerimize Latince bir sürü kelimeyi ezberletmekten kurtulamıyoruz. Önce bilimsel terminoloji devrimi yapmak zorundayız. Mesela Atatürk'ün sayesinde üçgene üçgen demekle ne iyi ettik değil mi? Diye devam ediyordu çiftçinin makalesi. Ancak Göknur Hanım ne ile uğraştığını ve neden zorlandığını daha ilk satırlarda anlamıştı. Merakla okumaya devam etti. Makaleyi bir solukta bitiren Göknur Hanım makalenin sonundaki Kutat Gubili'yi, Cengiz Özakıncı'nın İslam'da bilimin yükselişi ve çöküşü, Ramazan Kurtoğlu'nun biyogenetik savaşlar, Anton Makarenko'nun Yaşam Yolu isimli kitaplarını okumadan bir Türk aydını genel kültürünü gerçek kültüre dönüştüremez cümlesi gözünün önünden gitmiyordu. Sınıfa doğru dalgın dalgın yürürken devrim ışığı gördü ve "Devrim, canım kızım nasılsın, nasıl gidiyor, sosyal aydınlanma konusu" diye sordu. Devrim de en az onun kadar dalgın görünüyordu. Biraz da endişeli bir sesle, "Öğretmenim, bugün arkadaşlarla toplanacaktık. Fakat Tunç gelmedi. Hatırlıyor musunuz? Konferansta bir profesör vardı. Önce Zehra'yı eleştirip sonra da salonu terk eden." "Tabii ki hatırlıyorum Devrimcim. Hatta çiftçi bu profesör kaçmak yerine okulun yemeklerinden yeseydi bile çok şey öğrenirdi" diye espri yapmıştı onun hakkında. "Evet, işte o profesör. Sosyal medyada paylaştığı bir haberi bizim takımdaki arkadaşlarımızdan Tunç görmüş. Daha doğrusu o günden sonra yememiş, içmemiş, kim bu adam diye araştırma yapmaya başlamış onun hakkında. Hatta üniversitedeki öğrenci abilerinin bile ziyaretine gitmiş bu yüzden." Konunun giderek ilginç hale geldiğini gören Göknur Hanım, "Devrimcim ne olur biraz hızlı anlat. Şimdi derse girmem lazım. Sonra ne olmuş?" Devrim üzgün bir sesle devam etti. "İşte o profesör sosyal medyada İngilizce bir metni paylaşmış. Altına da yine İngilizce, Türkler de Amerikalılar ve Çinliler gibi GDO'ya karşı çıkmasalardı tarım ekonomisi açısından böyle olmazlardı" gibi bir yazı yazmış. "O kadar üzüldük ki anlatamam. Özellikle Tunç, bu adam hiç mi bilimsel yayın okumuyor? ABD bile obezite yüzünden askere alacak adam bulamıyor. Yeni doğan hastalıkları almış başına gitmiş. Çin'den zaten ülke dışına doğru dürüst demografik bilgi çıkmıyor. Ne GDO'su? Bu adamın derdi ne? Ben bu adamın peşini bırakmayacağım. Onun profesör değil, parafesör olduğunu herkese ispat edip rezil etmezsem" diye söylenip duruyor. Şimdi de konferansta solucan gübresi ve solucanın insan sağlığındaki yeri konusunu anlatan Mustafa ile birlikte bilgisayar başında adamın bütün yazılarını, söylediklerini araştırıp duruyorlar. "Sanki bizim takım ikiye bölündü" dedi. Bunları duyan Göknur Hanım, "Devrimcim sen üzülme. Bu konuyu müdür hanımla paylaş. Eminim o size bir çözüm bulur. Şimdi izninle derse girmeliyim" diyerek ayrıldı. Bu tavsiye üzerine Filiz Hanım'a danışmaya karar veren Devrim, tam müdür odasının kapısını çalacakken Filiz Hanım da kapıyı açınca az daha Filiz Hanım'ın üstüne düşüyordu. İkisi de önce şaşırmış da gülüşmüşlerdi hallerine. Filiz Hanım, "Oo, kimleri görüyorum. Canım öğrencim, Sayın Devrim Işık Hanım, şeref buyurmuşlar" diye karşılayınca Devrim'in de neşesi yerine geldi. Devrim, sosyal aydınlık takımında yaşanan sorunları paylaşınca Filiz öğretmen de
"Aslı Hocam sesiniz gelmiyor. Sanırım internet sorunu yaşıyorsunuz. Bu arada Hatice Hocam, siz ilk defa sanırım katıldınız. Genel olarak düşüncelerinizi öğrenebilir miyim eğer müsaitseniz? Hem de Aslı Hocam'ı biraz dinlendirelim."
Yani mümkün mertebe dinlemeye çalıştım. Anladığımı zannediyorum. Çok dokundurmalı, hani hikayeleştirilmiş. Dediğim gibi her alana, sadece hani tarım değil konu. Burada hani uluslararası bir şey var. Bir saniye kızım. Yani birçok alana dokunduran çok spesifik konular. Yani hem milli değerlerimiz ve geldiğimiz nokta, toplum bilincinin nasıl değiştiği, beslenme alışkanlıkları, sağlıkla ilgili hani sağlığa yansıyan durumları, tabii ruhsal dünyayı da etkileyen şeylerdir. Yeme içme alışkanlığı, biliyorsunuz ki insanın hal ve tavırları değişir yediği içtiği şeylere göre. Oldukça beğendim. Yani çok benim fikir dünyama uygun bir bakış açısı, kitapta anlatılan kurgu. Bilgilerle birlikte tabii çok güzel de bilgiler serpiştirilmiş teknik olarak da. çok beğendim. Hatta şeyden sonra bir bakacağım, sitenizde bahsettiğiniz, satın almak istedim. Tebrik ederim gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Biz teşekkür ederiz aslında. Sizin eğitiminiz nedir? Ne üzerine? Yani bu bir ilgi alanı, bir hobinin bir şeye dönüşmesi gibi anlıyorum ben ama belli bir eğitim de var zannediyorum.
Şöyle Hatice Hocam, yani ben uzun yıllar sanayi danışmanlığı yaptım. Aslı Hocam gelinceye kadar biraz sohbet edelim. Daha önce de bahsettim, iki sevdiğim dostumu kanserden kaybettikten sonra gıda ve sağlık ilişkisini fark edince önce fitoterapiye yöneldim. Yıllarca, 90'lı yıllarda o konuda araştırmalarım oldu. Sonra baktım ki asıl konu gıda. Gıdanın kaynağı tarım derken tarıma yöneldik. Tarımda araştırmalar yapmaya başladık. 15 yıldır zehirsiz tarım yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Tabii burada da bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak içinde yaşayan insanlar biliyor bunu. Özellikle akademik dünyada bir duvara tosladık. Yani şimdi ikinci ciltte onunla ilgili tecrübelerimizi paylaşacağız. Zaten orada tarım lisesi öğrencilerinin bir akademisyeni eleştirisi üzerinden onlar yaşanmış olaylardır aslında maalesef. Burada ama tabii ki değerli akademisyenlerimiz de var. Bizim çiftliğimizde akademik çalışmalar, yüksek lisans tez çalışmaları falan yaptılar solucan gübresiyle ilgili. Velhasıl 15 yıldır tarımla uğraştığımızı düşünürsek, ekonometriyi de 4 yıl okuduğumu düşünürsen, 3 üniversite bitirecek kadar tarımla uğraştım ama bu arada bütüncül tarım diye bir metodoloji geliştirdik. Bunu birçok arkadaşımız biliyor. Şu anda 5 dönüm bir araziden ayda 45 bin lira gelir elde edilebildiğini ispatladık. Bu anlamda da birçok yerden konferans talepleri geldi. Çok şükür o anlamda gittik. Hiçbir ücret almıyoruz bilgilendirme faaliyetlerimizden. Çiftliğimize gelen insanlarla bunları paylaşıyoruz. İşte yarın yine misafirlerimiz gelecekler. 5 gün misafirimiz olacaklar ve bütüncül tarımı burada uygulamalı olarak görecekler. Tarım modelimizde çok iyi bir gelirin yanı sıra günde 4 saatten fazla çalışmak yoktur bizim çiftçilik anlayışımızda. Hatta orada bir espri olayı var ya, inekler konusunda işte çiftçi ben Holstein'in amelesi olmam falan diyor. İşte köylü Memduh amca da diyor ki işte o amele benim falan filan diyor. Dolayısıyla orada Holstein yabancı ırk inekler üzerinden çiftçilerin tamamen yemci sütçü makasına alınarak, kıskacına alınarak nasıl para kazanamaz hale getirildiklerinin de bir eleştirisi var o noktada. Velhasıl Hatice Hocam, dediğim gibi biz hem tarım alanındaki tecrübelerimizi paylaşıyoruz hem de buraya gelen arkadaşlarımızdan hiçbir ücret almadan, konferanslarımızdan hiçbir ücret almadan bildiklerimizi keyifle, vatan sevgisiyle paylaşmaya devam ediyoruz. Hatta ben bunu da gördük. TRT Belgesel geldi burada çekim yaptı. Şok geçirdi tabii ki. Yani hiç beklediğim bir şey değil. Yine bir başka televizyon kanalı geldi burada çekim yaptı gibi. Sanırım toplumda da karşılığı bulunuyor sizler gibi değerli dostlarımız sayesinde. Benim şimdilik böyle.
Tekrar böyle bir çalışma için gerçekten teşekkür ederim. Kendi adıma hakikaten bu hem milli hem de insan olarak bizim Türk toplumu olarak da buna çok ihtiyacımız var. Yapımız çok bozuldu. Ben öyle düşünüyorum. Bunun yeme içme alışkanlığıyla çok alakası var. Düşünce yapımızın değiştiğini düşünüyorum. Sağlıklı düşünemiyoruz çünkü. Yani çeşitli psikoz durumları var insanların, takıntılar var vesaire. Bunlar gerçekten beslenmeyle çok ilgili ve bazı bağımlılıklarla da çok alakalı. Çocuklarımız üzerinde çok 20 yıldır özellikle tuhaf bir durum var. Otoimmün rahatsızlıklar inanılmaz seviyede. Bu çok enteresan bir şey ve akademik dünya bu konu benim için de çok büyük bir yara gerçekten. Özellikle Cerrahpaşa bu konuda, hani egzajere ederek söylüyorum, kimsenin inancına diyeceğim bir şey yok. Hani bir oradaki profesörler, kimisi Zeus, kimisi Poseidon falan, yani hani iki lafların üzerine.
Hatice Hocam, müthiş bir benzetme. Yani bunu hatırlasaydım kitapta kullanırdım bir yerde. Müthiş bir benzetme. Teşekkür ederim. Hatice Hocamı duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben mi duyamıyorum?
Yok, duyamıyoruz.
Ben de duyamıyorum.
Hatice Hocam sanırım bağlantı sorunu yaşıyor ya da mikrofonunda bir sorun var. Duyamıyoruz ama çok güzel bir benzetmeydi. Teşekkür ediyorum kendisine bizi duyuyorsa. Evet. Devam edelim. Harun Hocam senin de bu konuda söyleyeceğin çok şeyin var diye biliyorum ama bugün sessiz kalmayı tercih ettin. Tabii ki takdir senin. Senin de bu konuda ciddi tecrübelerin var biliyorum. Harun Bey'le de biz bazen telefonda konuştuğumuzda daha önce bu konuda dertlerimiz ortak. Evet, Dijon Hocam sanırım bağlantı sorunu yaşıyor. Efendim Tufan.
Beni duyabiliyor musun?
Ha Gamer ben seni duyuyorum.
Ben Gamer.
Duyuyorum Gamer.
Ben kilitlendi. O yüzden şey yapamadım. Aslında bu arada da ben ufak birkaç tane küçük notum var. Onu da vurgulamak istiyorum.
Ömer sanırım seni de duyamıyorum ben. Bende mi bir sorun var acaba? Hatice.
Ben de duyamıyorum Ömer Bey'i.
Ömer istersen bir ayrıl tekrar gel. Hatice hocamın o hocalarla ilgili yaptığı yorum Twitter tarafından sanırım enteresan bulundu diyelim. Gamer konuşuyorsan neyse ben Gamer Bey'i bir ayırayım yardımcılıktan o zaman anlar. Evet. Tamam. Evet değerli arkadaşlar dediğim gibi yani bu konuda akademide Hatice Hanım'ın da atıfta bulunduğu gibi çok ciddi bir sıkıntı var. Hem akademide hem bürokraside. Az önce söylediği otoimmün hastalıklar konusu Hatice Hanım'ın atıf yaptığı konu gıdalarla ilişkili diye Sağlık Bakanlığı'nın bir türlü yeterli veri paylaşmaması nedeniyle ya da paylaşamaması diyeceğim artık yani iş o noktaya geldi. Oysa çok basit bir istatistikle konu çözülebilirdi. Mesleklere bağlı hastalıklar diye Sağlık Bakanlığı bir istatistik yayınlasa, bu tarım zehirleriyle uğraşanların aldığımız gıdalarla ilgili ya da gelir seviyelerine, toplumun gelir seviyelerine göre, mesela en zengin diyelim yüksek gelir seviyesindeki %20'nin hastalık oranlarıyla en fakir %20'nin hastalıklarını bir karşılaştırsaydık, acaba neler öğrenirdik? Tabii Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı bu bilgileri asla paylaşmazlar. Paylaşmamaktan da rahatsız olmazlar. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Örneğin Tarım Bakanlığı bürokrasisiyle ilgili utanmalılar kelimesinin altını çizerek söylüyorum. Bu biliyorsunuz ot zehri Amerika'da tazminat ödenince bizim Tarım Bakanlığı'nın da aklına geliverdi. Yasaklanması. Ve bundan daha ironik, daha can yakıcı olaylar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir STK diyor ki Tarım Bakanlığı'na başvuruyor. STK, bürokratik kurum değil. Tarım zararlılarının birçoğunun kanser yapıcı ve hastalık yapıcı etkileri üzerine Tarım Bakanlığı'na başvuruyor. Tarım Bakanlığı bunun üzerine üniversiteden bilir kişi davet ediyor. Ve bu nedenle birçok tarım zehri yasaklanıyor. Ya insan biraz utanır. STK'nın işi değil ki bu. Bu ya Tarım Bakanlığı bürokrasisinin işi ya Sağlık Bakanlığı'nın bürokrasisinin işi. Ben utanır kelimesi istifa ederler anlamında söylüyorum. Ama nerede? Neyse. Kamer Bey buyurun bir şey söylüyordunuz siz. Gamer Bey duyuyor musunuz beni? Aslı Hocam siz duyuyor musunuz?
Ben gayet net duyuyorum.
Allah Allah. Tufan sen duyuyor musun?
Siz beni duydunuz mu?
Kamer abi haricinde Aslı hocam, Alisan abi hepinizi duyuyorum. Bir Kamer abi duymuyorum.
Kamer konuşmuyor zaten şu anda. Kamer duyuyor musun?
O zaman duymamamız normal.
Evet yani. Kameri tekrar konuşmacılardan çıkarayım. Aslı hocam siz devam edin lütfen. Kaldığımız yer.
Devrim sosyal aydınlık takımında yaşanan sorunları paylaşınca Filiz öğretmenle, o da Devrim'e, Devrimcim bu konu çalışmalarınızı mı aksatıyor yoksa sen takımdaki bir bölünme halinden mi şikayetçisin? Bunu netleştirdin mi düşüncelerinde diye sorunca Devrim biraz şaşırdı. İçinden işte öğretmen farkı, tecrübe farkı bu. Doğru soruyu sorabilmek diye düşündü. Sonra da öğretmenim sanırım ben bu konuda biraz düşünüp objektif bir değerlendirme yapsam daha iyi olacak. Bana bir gün izin verir misiniz diye sordu. Bunun üzerine Filiz Hanım tabii ki Devrim iyice düşün. Çünkü her iki durum için farklı düşünceler üretmeliyiz. Eğer sorunu yanlış tanımlarsak doğru çözüm üretemeyiz. Seninle pazartesi görüşelim o zaman. Devrim ne yapacağını bilmenin rahatlığıyla odadan çıkarken Filiz Hanım, Çiçek Hanım ve Çiftçi ile epeydir görüşmedik. Bir arayıp hal hatır sorayım diye düşündü. Tam arayacakken gözü takvime takıldı. Bugün biricik öğrencisi Türkdem'in doğum günüydü. Neyse şimdi böyle bir günde rahatsız etmeyeyim onları diyerek vazgeçti aramaktan. Ancak sonraları aramadığına çok pişman olacaktı. Çiftçi oğlunun her doğum gününde kimseyi görmemek için erkenden tesise inip akşama kadar orada vakit geçirirdi. Bugün de öyle yapmıştı. Çiçek Hanım onun hüznünü bildiği için Türkdem'in doğum gününde öğle yemeğine bile çağırmazdı çiftçiyi. Yalnız kalmak istediğini bilirdi. Fakat bugün biraz farklı duygular içindeydi çiftçi. Gece gördüğü rüya aklından çıkmıyordu. Bir yandan solucanlarla uğraşıyor, sonra ineklere laf atıyordu. Kendi kendine, galiba bu özleme alıştım. Zaman her özlemin ilacıdır derlermiş. Sanırım ben de 4 yıldır alıştım Türkdem'in yokluğuna. Onun canı sağ olsun yeter diye düşünürken tekrar rüyası geldi aklına. Allah Allah, ilk defa bir rüyamı açıklamakta bu kadar zorlanıyorum. 6 sene eğitim al, sonra kendi rüyandaki mesajı anlama. Bir gariplik var bu işte. Bugün neden sıkıntı yok içimde diye söylendi kantoro notlarını toplarken. Güneş Melli kasabasını çevreleyen sıra dağların arkasında batarken gökyüzündeki bulutların bir kısmı pamuk gibi beyaz, bir kısmı da gün batımı rengiyle pembe kızıl arasında bir renk harmonisine bürünmüştü. Rüzgar hiç zehir görmemiş incir ve zeytin dalları ile ilahi bir sohbete başlamış, bu sohbetin etkisiyle kendinden geçen cırcır böcekleri bile susmuştu. Havada sonbahar serinliğinin ürpertici etkisi, sanki kışa bir şey kalmadı, hazırlanın der gibiydi. Çok yakında öten kekliğin sesiyle kendine gelen Çiçek Hanım'ın içinde Türkdem'in her doğum gününde olduğu gibi yine giderek büyüyen bir hüzün vardı. Sezen'den dinlemişti Türkdem'in hikayesine Çiçek Hanım. Türkdem tıp eğitimi almış, başarılı bir doktor olmuş 8 yıl önce. Sonra nöroloji konusunda uzmanlaşmış, birçok uluslararası bilim dergilerinde makaleleri yayınlanmıştı. Zaten ne olduysa ondan sonra olmuştu. Önce Amerika'daki bir üniversiteden konuk öğretim üyesi olarak davet edilmiş, sonra da orada temelli kalmıştı. Tabii bu süreç özellikle çiftçi ve tüm aileyi çok yıpratmıştı. Çiftçi en son 4 yıl önce Türkdem'in tatile geldiğinde yurt dışına yerleşmekten vazgeçmediğini görünce, evladım seni bu millet okuttu. Bu millete borcun var. Bugün senin gibi bir bilim adamının bu millete maddi maliyeti bile 750 bin liranın üzerinde. Bu parayla bir fabrika kurulur. 50 kişi ekmek yer oradan. Manevi kaybı söylemiyorum bile. Bu milletin çocuklarına öğreteceklerinin, bu millete vereceğin hizmetin değeri ise hiçbir maddi kıymetle kıyaslanamaz. Bir düşünsene, bu ülkenin bütün değerli okumuşları yabancı ülkelere gider, onlara hizmet ederlerse bizim ülkemiz ne hale gelir? Bu sözlere rağmen Türk'ten bildiğini okumuş ve birkaç hocasının kendisini anlamadığı örneklerini sıralayıp, bana burada bilim yaptırmıyorlar, iddiasını devam ettirmiş. Sonra da bu konuşmayı tatlıya bağlar ümidiyle çağırdığı teyzesinin yüzüne bakmıştı bir umutla. En sonunda çiftçi, "Peki evladım, sorun sende değil bende. Demek ki sana vatan sevgisini, bilim yolunda engelleri nasıl aşacağını öğretememişim. Kısaca baban olarak görevimi yapamamışım. Öyleyse bundan sonra ben sana layık bir baba olmadığım için seni evlatlıktan reddediyorum. Kusuruma bakma hatalarım için." diyerek akan gözyaşlarını görmemeleri için çıkıp gitmişti salondan. Çiftçinin bu konularda ne kadar net olduğunu, boşa konuşmayacağını bilen Sezen ve teyzesi buz gibi olmuşlardı. Nazife teyze beyninin tüm imkanları ile bu konuyu nasıl tatlıya bağlarım diye çırpınıyordu düşünceler aleminde. Aklına hiçbir şey gelmemesine rağmen hemen çiftçinin peşinden koşmuş. "Alim abi, bu kadar keskin konuşmasaydın keşke. Belki çocuk karar değiştirir," diyebilmişti sadece. Aslında o da Türkdem'in kararına çok üzülmüş, ancak teyzelik duygusu ile çiftçi kadar sert tepki vermemişti. Nazife Hanım'ın çaresiz çırpınışlarını gören çiftçi, "Bacım, ben kimseyi evden kovmuyorum. Sen istediğin gibi görüşebilirsin yeğeninle. Sezen de öyle. Ancak bütün dünyayı yangın yerine çeviren, aileleri yok eden, insanların ekmeğini suyunu çalanlara hizmet edecek biri benim oğlum olamaz. Türkdem ülkesine dönüp milletine hizmet edinceye kadar onunla hiçbir şekilde bir daha görüşmeyeceğim," diye kestirip atmıştı. Gerçekten de çiftçi hayatına bir oğlu yokmuş gibi devam etmiş, evde Türkdem ile ilgili bir konu açılırsa hemen ortamı terk etmişti. Hatta bu konuda Türkdem kardeşi Sezen'i, teyzesini tekrar araya koymaya çalışmış. Sezen ise neredeyse babasının cümlelerini birebir tekrar etmişti abisine. Ve "Abi, eğer ailene ve milletine değer veriyorsan ülkene geri dönmen gerekmiyor mu? Neden bizi anlamıyorsun?" diye de sitem etmişti. Aslında bu konuya en çok şaşıranlardan biri de Filiz öğretmendi. Türkdem onun öğrencisiydi lisede. O zaman Türkdem'i sürekli över, "Bu ülkeye çok şey kazandıracak bu çocuk," derdi hep. Sezen'in ve müdür Filiz Hanım'ın anlatımı ile sadece fotoğraflarından tanıdığı Çiçek Hanım'ı 15 yıl önce vefat eden annesinin yerine koymuştu Türkdem. Haftada bir mutlaka Sezen'le ve Çiçek Hanım'la telefonda görüşürlerdi. Her telefon görüşmelerinde onun sesindeki anne şefkatini hissediyor ve babasının eş seçimindeki titizliğine bir kat daha hayran oluyordu. Belki babasıyla tekrar konuşabilse ilk söyleyeceği cümle "Çiçek anne ile kavuşmanıza çok sevindim" demek olacaktı. Evin önüne gelen bir arabanın sesiyle kendine geldi Çiçek Hanım. İçinden, "Bu halimle hiç de misafir ağırlayacak durumda değilim. Fakat misafirdir, başımızın üstünde yeri vardır," diyerek baba oğul ayrılığının hüznünden kurtulmaya çalıştı ve güllerle sarmalanmış bahçe kapısına doğru yöneldi. Önce kucağında çocukla esmer bir genç hanım indi arabadan. Derken biraz daha dikkatli bakınca arabayı kullananın fotoğraflarından tanıdığı Türkdem olduğunu gördü. Sanki yüreği yerinden çıkacak gibi olmuş, sevinçten bağırmak istemiş ancak bir fısıltı halinde "Oğlum" diyebilmişti sadece. Koşarak hasretle sarıldı. Görmese de fotoğraflarından ve Sezen'in anlatımları ile sevdiği biricik oğluna. Türkdem'in arabadan inerken "Ülkeme, sizlere geri döndüm anne" sözlerini hayal mayal duyabilmişti. Sonraki günlerde çiftçi ve ailesi geçmiş yılların özlemini giderirken 4 yılda yaşadıklarını birbirlerine anlatmak için neredeyse geceleri bile doğru dürüst uyumaz olmuşlardı. Özellikle çiftçi ve Türkdem baba oğul gece yarılarına kadar sohbet edip sonra da sabahın 7'sinde solucan tesisinde buluşup sohbeti devam etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Çiçek Hanım ise torununu neredeyse 15 gün kucağından hiç indirmemiş, en sonunda Sezen'in "Anne, bu gidişle benim yeğen, yani senin torunun yürümesini unutacak" sözü üzerine çocuğu ara sıra bırakır olmuştu kucağından. Gelinleri Ant Dağları'nda doğup son 10 yılını Amerika'da geçiren Sheila ise Türkiye'ye gelince tam anlamıyla bir kültür şoku yaşamış ancak ortama çabuk alışmıştı. Hatta Türkdem'den öğrendiği yarım yamalak Türkçesiyle espri bile yapar olmuştu. Birkaç gün sonra çiftçi dayanamayıp sordu Türkdem'e. "Türkdem evladım, sormayayım diyorum ancak dayanamayıp soracağım. Nedir senin kararını değiştiren?" dedi. Bunun üzerine Türkdem, Baba, aslında birçok şey var. Ancak bunlardan belki de en önemlisi ABD askerlerinin Iraklı Müslüman kadınlara yaptıklarını gösteren iğrenç videolarını izleyince kanım dondu. Ve bunlar nasıl yaratıklar? Bir insan nasıl böyle bir yaratığa dönüşür diye kendime sordum günlerce. Sonra bir gün senin bilim felsefesi makalende geçen artık günümüzdeki bilimsel sonuçlar, bilimsel hipotezlerin doğrulanabilirlik ya da Karl Popper'ın yanlışlanabilirlik felsefesinden farklı yöntemlerle test edilebilmeli. Mesela uygun kavramı türetilebilir. Neye mi? Tabii ki insanlık değerine. Bölgesel törelere göre ya da birilerinin üç kuruşluk çıkarlarına göre değil, tüm insanlığı kucaklayan ahlak değerlere uygunluk. Tabii isterseniz uygun olanlar doğru, uygun olmayanlar yanlıştır diyebilirsiniz. Cümleleri geldi gözlerimin önüne. O zaman anladım, senin tepkin bir baba duygusallığı değilmiş. Büyük bir tehlike için beni uyarmaya çalışmışsın. Ancak ben anlamamışım. Bunu duyunca derhal kararımı verdim. Bunu anlayınca derhal kararımı verdim. Böyle bir vahşeti bilmeden de olsa desteklemektense o vahşete karşı çıkabilenlerin safında olmalıydım diye yanıt verince Türkten çiftçi derin bir nefes almıştı. Belki de Türkten geleliden beri ilk kez gerçek anlamda huzurluydu. Aslında bu kavuşmadan en karlı çıkan Zehirsiz Tarım Lisesi'nin kimya öğretmeni olmuştu. Çünkü bir gün Türkten babasına, "Baba, o kadar da kötü olmadı bu ayrılık. Hem bilimsel olarak birçok şey öğrendim, hem de maddi birikimim de oldu." deyince çiftçi hemen, "Ya işte buna çok sevindim. Öğrendiklerin şimdilik sende kalsın. Ancak ülkene borcunu ödemeye, Zehirsiz Tarım Lisesi'nin kimya laboratuvarına GDO'lu tohumları ayırabilen bir cihaz bağışlayarak başlayabilirsin." demiş ve bu söz üzerine Türkten kimya laboratuvarına çok gelişmiş 3 adet cihaz hediye etmişti. Artık Zehirsiz Tarım Lisesi GDO analizleri yapabildiği gibi birçok laboratuvar analizi için dışarıdaki firmalara para ödemekten kurtulmuştu. Hatta tarım ekonomisi öğretmeni Özgür Bey laboratuvarı akredite edip sonra dışarıya da laboratuvar hizmetleri verip döner sermaye gelirlerini arttırma planları bile yapmaya başladı. Buyurun.
Teşekkür ederim Aslı Hocam. Sizi bayağı yorduk. Saatte 11 oldu. İsterseniz kalan bölüme daha sonra devam edelim. Bu arada dinleyici arkadaşlarımızın yorumları, eleştirileri, katkıları ya da tespitleri olursa keyifle dinlemek isteriz. Çünkü normal programımız 11-11.30 gibi tamamlanıyordu. Bu arada Hatice Hocam, sanırım siz bir bağlantı sorunu yaşadınız. Bir şey anlatıyordunuz. Zeus, Poseidon zannediyorlar diye ben de o sırada kahkahayı basmıştım. Müthiş bir tespit. Daha önce duysaydım sizden ben bunu kitapta kullanırdım diye. Eğer müsaitseniz konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. Sonra Gamer Bey'e söz veririz. Hatice Hocam sanırım müsait değil Gamer. Buyur, önce seni dinleyelim.
Teşekkür ediyorum Ersan Bey. Biraz evvel bir problem yaşadım telefon bağlantısıyla ilgili, internetle ilgili. Kusura bakmayın. Ne kadar duyuldu bilmiyorum önceki söylediklerim. Borçlanmanın riski konusunda bahsetmiştik. Yani kitapta bununla ilgili çok ciddi bir uyarı vardı. Bu çok önemli bir uyarı. Duyulduysa tekrarlamış olmak istemiyorum. Bildiniz bu kısmı Alisan Bey?
Yok Kamer, yani ben duyamadım en azından.
Anladım. O zaman tekrarlıyorum ben. Yani kitap borçlanmanın riskiyle ilgili çok güzel bir bilgi paylaşılmış ki birçok konu kişiler tarafından fark edilse de borçlanma veya dijital ödemenin getirdiği risklerin neler olduğuyla ilgili düşünülmesi gerektiği vurgusu var bence kitapta. Dolayısıyla bu önemli bir bilgi, kaçırılmaması gereken ve üzerinde ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir konu. Ki bir tetikçinin itiraflarında da borçlanma sisteminin nasıl olduğu, bunu nasıl kullandıklarını, nasıl ödeyemez hale getirdiklerine ilişkin bilgiler de mevcut. O yüzden bu konunun üzerine biraz dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, döviz konusuyla ilgili bir uyarısı var yine kitabın. Yani bize bir algı yönetimiyle birçok şeyimizi dövize bağlamak, işte dövizin fiyatı arttı dolayısıyla biz de bütçemizi artıralım, tedbir bütçemizi artıralım noktasında ama yine yazar bu konuda bakış açısının, akılcı bakış açısının ödeme biçiminin nasıl olduğuyla olması gerektiğiyle ilgili bir uyarısı da var. Yani bu kitapta bahsettiği, bence bu da çok önemli bir konuydu. Bizlerin akılcı, gerçekten değere odaklı, ne şekilde yapılacağına odaklı bir bakış açısıyla gitmemiz gerektiği konusunda net bir uyarı olduğunu görüyorum ben kitapta. Bir başka konu ise vatan. Vatan konusu. Buyurun Ali İhsan Bey.
Yok yok Kamer, ben alışkanlık olarak el kaldırıyorum. Yani ilave edeceğim bir şey vardı Hatice Hanım'ın gıda ve düşünme metodolojisi üzerine. O çok önemli bir konu. Oraya bir atıfta bulunacağım. O açıdan yaşanmış bir olayı anlatacağım. Siz lütfen tamamlayın.
Tamam Ali İhsan Bey. Vatan konusu bence çok önemli. Vatan borcu. Bizim vatan borcumuz, hani birçoğu zaman bahsederiz, askerlik bizim için bir vatan borcu. Evet, bir vatan borcudur ama sadece onunla mı sınırlıdır? Bu vatan bizim için başka hiçbir şey yapmıyor mu? Ve biz bu borcu ödemeyip çıkıp gitmemeli, yani yurt dışına gitmek gibi bir yaklaşımda bulunmanın tekrar sorgulanması gerektiğiyle ilgili de kitabın net bir vurgusunu ve riskleri ortaya koymuş olması da güzel. Bir başka konu ise uygunluk konusu. Ben bu konuyu da çok önemsiyorum. Yine kitap gerçekten çok konsantre olarak birçok bilgiyi aktarmış durumda ama en önemlilerinden bir tanesi de uygunluk yaklaşımı. Yani artık bizim bakış açımızı doğru yanlıştan çıkartıp uygun olunmasıyla ilgili değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Şunu çok olarak, çok net olarak inanıyorum ve bildiğimi düşünüyorum. Doğaya uygun olmayan hiçbir şey sürdürülebilir değildir. Doğaya uygun olmak zorundadır. Doğa derken tabii bunun içerisinde ahlaki kurallar, Türk töresi vesaire gibi şeylerde kapsar diye düşünüyorum. Genel anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Ali İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim Gamer. Bu arada mikrofonda bir cızırtı var. Yani bana geldi. Belki sadece bende gelmiştir. Şimdi burada bilim felsefesinin temel dinamiklerinden biliyorsunuz Popper son dönemlerde bir atak yaptı. İşte bilimsel metodolojiyi belirledi. Çok yaygın bir kabule dönüştü o konu. Aslında en büyük tehlike buydu. Yani uygunluk diye aslında burada kitapta yeni bir bilimsel metodoloji, bilim felsefesinde yeni bir kutup yıldızı gibi, biraz abartılı söyleyeceğim, kimse kusura bakmasın, bir bakış açısını ortaya koymaya çalıştık. Eğer insani değerlere uygun değilse herhangi bir bilimsel faaliyet, o bilimsel faaliyete ne yapalım canım, insanlar da akılcı kullansınlar şeklinde bir savunma sisteminin ne kadar çürük, ne kadar insanlık suçuna sebep olduğunu anlatmaya başlıyor. Yani örneğin Alfred Nobel, akrabasını da öldürdü zaten. Yani adına bir de Nobel, biliyorsunuz TNT deneyleri esnasında bizim kendimize şunu sormamız gerekiyor. Bu Hatice Hanım'ın da altını çizdiği, gıdalardaki sağlıklı etken madde yoksunluğu nedeniyle düşünemiyor olabilir miyiz? Ve acaba marjinal fikirler gibi gelen bir takım şeyler aslında doğru olan ve olması gereken şey midir? Yani dinamit olmasaydı hayatımızda ne değişirdi? Buna benzer yüzlerce örnek verebiliriz. Ya da birisi, bir bilim adamı, efendim ben bilimsel deneyimi yaparım. İşte uranyumu insanlar, bazıları nükleer silah yaptıysa bana ne diyebilir mi gerçekten? Bu çok önemli. Yani bu aynı bilim insanı acaba insanlara sunduğu bu seçme özgürlüğünü kendi çocuklarına karşı kullanıyor mu acaba? Ki insanlık realitesi ortalama bir çocuk realitesinin çok da üstünde değil cehalet anlamında. Koysun o zaman çocuklarının dolabına bir uranyum. Bakalım o bilim insanının çocukları nasıl davranıyor? Gibi. Bu ve benzeri konularda uygunluk, yani insani değerlere uygunluk kriterinin bilimsel tanımda, bilim felsefesinde yeni bir standart olarak isim değişebilir, kavramlar değişebilir ama acilen hem de çok acil olarak bilim felsefesinin kendisini yeniden bir kendisine çekdüzen vermesi gerekir diye düşünüyorum. Hatice Hocam'ın altını çizdiği bir konu vardı. Bunu ender olarak duyduğum bir konu. Aldığımız gıdalardaki sağlıklı etken madde eksikliğinin bizde düşünsel yetersizliğe sebep olduğu konusu. Bu müthiş bir tespit Hatice Hocam. Bununla ilgili bilimsel yayınlar da var. Biz sohbet odalarımızda bunu sürekli paylaşıyoruz. Yani vatan sevgisinden, hatta vatanı için canını verecek gerçekten vatansever insanlara bakıyorsunuz. Adam toprağına ot zehri atıyor. Yani milliyetçilik sözünü ağzından düşürmeyen insanlar saçma sapan işler yapıyor. Samimiyetlerinden bir şüphem yok. Ama enteresan bir zihinsel veri işleme faaliyetinde eksiklik görüyorum. Ve bunları sizin de tespit ettiğiniz gibi gıdalardaki eksikliğe bağlıyorum ben. Ya da sokakta başıboş köpekler milletin çocuklarını parçalıyor. Daha bugün dün yine bir insanı parçaladılar sokakta. Herkeste bir duyarsızlık. Akıl alacak gibi değil. Yahu hani sen vatanseverdin. Hani Türk milliyetçisiydin. Türk uygarlığına hayrandın bilmem neydi falandı filandı. Hiç kimseden tepki yok. Akıl alacak gibi değil. Bunu ben doğrudan nöronal bir sorun olarak görüyorum. Gıdalardan kaynaklı bir sorun olarak. Benim eklemek istediklerim de bunlardı. Eğer sizlerin eklemek istediğiniz eleştiriler de olabilir. Keyifle dinleriz. Katkılarınız olursa keyiflerini dinleriz. Bugünlük okumayı bitirelim diye düşünüyorum. Aslı Hocam'ı da daha fazla yormayalım. Değerli dostlar, her zaman söylüyorum. Sadece konuşmacılar değil, dinleyicilerin güzel düşünceleri olmasaydı bizim ağzımızdan bu cümleler çıkmazdı. Düşünce maddesi diye bir maddenin başka form halinden bahsediyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla konuşmacılar kadar dinleyen arkadaşlarımızın güzel düşünceleri de bizlerin yaptığı yorumlarda eminim karşılığını buluyordur. Ya da belki eksik kalsa da en azından bir esinti yapıyordur bizde diye düşünüyorum. Bunun için odaya katıldığınız, görüşlerinizi bildirdiğiniz ve güzel düşüncelerinizle bize verdiğiniz destekler için çok çok teşekkür ederim. Türk töresi gereği biz misafirlerimiz gitmeden odamızı kapatmıyoruz. Hani misafirin yüzüne kapıyı kapatmış gibi olmayalım diye. Bu nedenle odadan ayrıldıktan sonra sizler, ben de odayı sonlandıracağım. Herkese iyi geceler diliyorum. Bayramdan sonra tekrar görüşmek ümidiyle bayramınız huzurlu, mutlu ve sevinçli geçsin inşallah. Görüşmek üzere efendim.